Sorbonne Lisesi'nin programının kıymetli takip izleri, bu hafta programımıza 20. sözün 2. makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Geçen haftaki programımızda Davut Aleyhisselam'la ilgili müzeleden metnini okumuştuk. Sualleri için vakit kalmamıştı. Suallerine bu hafta devam edeceğiz hocam. Birinci olarak Davut Aleyhisselam'ın tesbihatıyla ilgili olarak verilen birinci ayetin meali, Sad Suresi 18. ayet, onun mealini ve kısa bir açıklamasını istiyoruz.
Sad Suresi?
18. ayet.
Bir şey verelim. Kısaca verebiliriz yani. İnne sakırnın cibali mağbu. Sakırı cibali. Muhakkak ki biz dağları teskir ettik diyor Cenab-ı Hak. Onun emrini verdik yani. Mağbu onunla beraber yükseldin yerine bir aşıya geçtik. Sabah akşam onunla beraber tesbih ederlerdi.
Evet.
Gidiyorlar dağlar. Dağlar onunla sakır kıldık. Emrini verdik. Sabah akşam onunla beraber dağlar da tesbih ediyorlardı.
Evet.
Nasıl bu? Şimdi dağların tesbihi, önce sabah akşamla girelim. Sabah akşam deyince ne kastediliyor? Bunun için müfessirlerimiz şöyle mana vermişler. Biz aynı nakledelim. Sabah deyince güneş doğduktan, ortalıktan ağırdıktan sonraki dönem. Ki buna kuşluk vakti daha çok diyorlar yani bazı kuşluk vaktinde yani güney her taraf tam aydınlandığı zaman.
Evet.
Akşam deyince de akşam namazı kıldığımız dönem. Yani güneşin batmasından yatsı vaktine kadar olan o dönem. Ne akşam diye ifade ediliyor. Sabah ve akşam onun zikrine iştirak ediyorlardı. Bunu şu şekilde anlatayım. Yani dağlar kendi zikirleri vardır tesbihleri. Bu devamlıdır. Yani beyni, şeyin ve hissedilir, devamlı her şey Allah tesbihdir. Dağlar da bu her şeyden bir şeydir. Yani çok şeydir. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ı devamlı tesbih ederler. Bugün sabah akşam ifadesi demek ki ayrı bir tesbih oluyor yani. Kendi tesbihlerini yapmakla beraber Davud Aleyhisselam tesbih yaptığı zaman bu defa onun tesbihine iştirak ederler. Yani onun yaptığı tesbihi aynen tekrar ederler manasında geliyor.
Evet.
Sabah akşam tesbih etmemiz.
Evet. Geçen hafta okuduğumuz metinde sesin mağarada ve dağda yankılanması fiziki bir olaydır.
Evet.
Davud Aleyhisselam'ın mucizesiyle bu hadisenin Davut Aleyhisselam'ın dağlara hakik olarak konuşulması ve tesbihat yaptırılması bu manada nasıl örtüşüyor? Dağların yankı.
Üstadkenin yankıyı misal veriyor yani. Değil mi?
Evet.
Yankıyı misal veriyor. Elbette ki yankı dağın kendisinin konuşması değildir.
Evet.
Ayette dağların konuştuğu tesbih ettiği zikrediyor.
Evet.
O dağın tesbihi değildir. Değil mi?
Evet.
O fiziki bir olaydır. Biz konuşuruz, sesimiz dağda, aksisada vasıtasıyla tekrar bize döner. Bu fiziki olay dağın konuşması olarak kabul edilemez. O halde dağın konuşması ayrı bir konu. Yani bizzat kendisinin konuşmasıdır. Yani buradaki dağın konuşması, yani şeyde, aksisada ile konuşması mecazi bir konuşmadır.
Evet.
Mustafa hakiki orada konuşturur diyor değil mi nefinde? Evet. Ne ki o hakiki konuşturur ifadesi, üstadın koyduğu bu şerh diyelim, gösteriyor ki dağların aksisadarı konuşması hakiki konuşması değildir.
Evet.
Bu mecazi bir konuşmadır. Hakikisi kendi, bizatihi kendi zikridir, kendi tesbihidir.
Evet.
Onu o şekilde anlatıyoruz.
Üçüncü olarak hocam, her bir dağın bir şahs-ı manevisinin olduğu ne anlama geliyor?
Hmm.
Devamında o şahs-ı manevinin o dağa göre birer tesbih ve ibadetinin olması ne demektir?
Yani şahs-ı manevi şu, malum bunun en güzel örneği şirketlerde görülüyor. Bir şirkette 100 kişi çalışıyor, hepsinin görevleri ayrı değil mi? Evet. Bir şahsi isimleri var onların. Kendi isimleri var. Bir de görevlerin isimleri var. Görevden aldıkları isimleri var. İşte şeftir, müdürdür, sekreterdir, muhasiptir gibi. Değil mi? Bunlar o şahısların kendilerine bağlı isimleridir. Tek tek. Bir de şirketin genel ismi vardır. Evet. Bu isim zaten levhalarda geçmez. Değil mi? Diğer isimler. Bir genel isim geçer.
Evet.
Levhalarda gördüğümüz, okuduğumuz şirket ismi şahsı manevidir. O çarşamların tümünün teşkil ettiği şirketin genel ismidir.
Evet.
Şahsı manevi. Şimdi aynen bunun gibi veya benzer şekilde her dağdaki her şeyin de ayrı bir tespihi vardır. Her taşın, buradaki her çiçeğin değil mi, her ağacın bir tespihi vardır. Şirketteki çalışanlar gibi sanki. Tek tek tespihleri vardır bunların. Bir de bunların tümünden has olan bir tespih vardır ki, o dağın tespihidir. Şahs-ı manevi denilen budur yani, şahs-ı manevi. O şahs-ı manevinin tespihi de temsil ediliyor meleklerce. Üstadımız bir hadis açıklarken bunu bize izah ediyor. Yani o zaman ne olur mesela, buraya tabi gelirsek, işte dağdaki her bir ağaç diyelim bir dil oluyor mesela.
Evet.
Her ağacın, her yaprağı, her çiçeği bir lisan oluyor, değil mi? Bir merakeli şey var değil mi?
Evet, 40 bin başı, her başında 40 bin.
Evet, bir merakeler her başında 40 bin başı var merakeli. Evet. Her başında 40 bin
ağız.
Ağız, her ağızda da
40 bin dil.
Nasıl olur bu? İşte bu ustad bunu çok güzel tabi uyguluyor. Dünyaya merakeli, melek çok başı olması lazım, değil mi? Her başında çok lisan var, her lisanda çok tesbihat var. Ayrı, işte bunu daha teşbih edebiliriz. Dağın şahsı manevisini temsil eden meleğin de buna benzer küçük çapta buna benzer bir durumu var yani. Onun da ağaçlara verilince, çiçeklere verilince, hatta taşlara verilince ayrı diller olması lazım. Her dille de ayrı tesbihler yapması lazım.
İşte
o şahsı manevinin tesbihi budur yani.
Ayrıca hocam Davut Aleyhisselam'ın kuşlarla, hayvanatla ilgili mucizesini nazara veren ikinci ayette Sebe Suresi 10. ayet. Bu ayet hakkında hem mal ve bilgi verebilir misiniz? Üçüncü ayet de aynı manada hocam.
Üçüncü okuyabilir misiniz? Üçüncü ayet.
Üçüncü ayet, Ulüm ve Mantıkat Fahit.
Bu çok anlaşılıyor inşallah. Kullarını biz öğrettik yani.
Evet.
Ona kuş dili öğrettik. Sebe Suresi kaçıncı ayette?
Sebe Suresi 10. ayet.
Sebe 427. Evet. 10. ayet. Andolsun ki Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Bir üstünlük verdik. Ayının başı böyle.
Evet.
Ve dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih, bir hitap var. Yani ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Onu demir yumuşattık. Şimdi burada bir nokta var da söyleyeyim sonra konuya geçelim. Ya Cibale, Cenab-ı Hak dağa hitap ediyor. Bir mağdur, onunla beraber tesbih edin, zikredin diye dağa hitap ediyor Cenab-ı Hak. Sonra ve tayrıldı, kuşlar da ayrı hitap ediyor.
Evet.
Yani siz gelin, sen de gel gibi yani.
Evet.
O da varla ayrılıyor. Hitap ikisine beraber yapılmıyor önce.
Evet.
Önce dağlara siz tesbih edin diye hitap ediliyor. Sonra kuşlar siz de gibi sanki. Var bunun manayı hitap ediyor. Yani burada demek ki dağların kendi tesbihleri ayrı.
Evet.
Oradaki her kuşun tesbihi ayrı.
Evet.
O zaman tesbih birbirine karıştırıyor yani. Kuş bir sade oluyor. Dağlar bir tesbih yapıyor.
Evet.
Değil mi? Oradaki kuşlar da ayrı tesbih yapıyorlar. Bu ayrı bir manzara yani.
Hoş bir namet.
Hoş bir namet. Onu demek istedim. Şimdi geçelim tekrar. Andolsun ki Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Üstünlük için şöyle deniyor. Zaten ilk akla gelen, hepimizin aklına gelen peygamberlik.
Değil mi? Seçilmiş bir kul olma. Üstünlük yok. Diğer insanlar irşatla onlar hakkın emirleri temsil bir görevli olma. Üstünlük deyince bu önce akla geliyor. Bir başka üstünlük de şöyle nazar ediliyor tefsirlerde. İşte zaten ayet içiyor devamında. Demir yumuşatması. Bunun için şöyle bir tefsir okumuştum. Deniyor ki Davud Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarmış ki, yani duada bulunmuş ki ben Beytul Mal'dan yani devlet malından, hazineden maaş almayayım, para almayayım da kendi emeğimle geçineyim. Böyle bir arzusu olmuş. Tabi bu bizim için büyük görmek yani bir konuda kadar. Hadis de var ya bu konuda, kişinin en manalı söylüyor. Kişinin en hayırlı, en güzel kazanç kendi elinin emeğiyle. Bu manada şu Davud Aleyhisselam da diyor, böyle yapmıştı diyor Peygamberimiz. Yani kendi elinin emeğiyle geçinirdi. Böyle bir duası olmuş Davud Aleyhisselam'ın. Ben hazineden para almayayım, maaş almayayım. Elimin emeğiyle geçineyim diye. Cenab-ı Hak da ona zırh yakmayı öğretmiş ilhamen. Zırh yakma. Bunun şey, demir eritme mucizesi buradan geliyor.
Evet.
Yani demiri eritir mucize olarak. Yani ateşte eritmek değil, doğrudan doğruya eritiyor.
Evet.
Mucize. Ateşe gerek kalmaksızın demiri doğrudan doğruya eritir. Bu erimiş demirden de zırh yapıyor. Ve bunun da geçimini sağlıyormuş Davud Aleyhisselam.
Evet.
Bunu şerh olarak koyuyorlar. İkinci bir şerh olarak da şunu söylüyorlar. Niye kılıç değil de zırh? Esas olan da korunmaya, başkasını öldürmek için kılıç yapmıyor da.
Evet.
Kendini korumak için, muhafaza etmek için zırh yapıyor.
Evet.
Diye böyle bir inceliği de nazara veriyor alimlerimiz.
Aliyetin iki ayetimiz yine var hocam. Ve payda mahşura ulimna mantıkat payız.
Bunu söylemiştik, ulimna mantıkatı. Biz ona koşturuyor ettik. Diğer kaçıncı ayet?
Sa'd suresi 19. ayet.
18-19'u beraber vermiş mühalde. Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları toplu halde kuşları onun emrine, emir altına vermiştik. Hepsi ona yönelmişlerdi. Burada mahşure kuşların da toplu halde olacak iştirak ettiklerini.
Evet. Evet. Ayrı bir şifa geçiyoruz o zaman. İnsanlara bu mucizenin hakikatine yaklaşılmak için mahlukatın dizginlerini tutan Allah'a rağm olma şartı getirmektedir. Burada rağm olmayı nasıl anlamalıyız? Ayrıca insanın istidadına yerleştirilen arıza halife olma yeteneğinin inkişaf ettirilmesi sünnetullah kanunlarına itaat etme olarak anlaşılsa kâfi midir? Zira bu asırda bu araştırmalar ezeliler tarafından fevkalde ve mükemmel bir şekilde yapılmaktadır. Burada da bir emri ilahiye rağm olma meselesi söz konusu olur.
İkinci kısmını değinmiştik daha önce gibi bir programda. Burada da yine kısaca temas edelim. Şimdi burada rağm olma, ben de bulayım metni de. Evet. Ona rağm olmamız lazımdır. Yani şu markanın dizginleri kimin elindeyse ona rağm olmanız lazımdır. Ta onun mülkündeki mahluklar da size rağm olabilsin.
Evet.
Onların dizginleri ilahir. Şimdi Cenab-ı Hakk'a rağm olma deyince yani ona ittiba etme, emrine tam teslim olma değil mi? Rağm olma o. Cenab-ı Hakk'a rağm olmanızı demiyor da direkt üstad. Şu mahlukatın dizginleri kimin elindeyse. Yani siz bunun dışında olamazsınız demek istiyor usta.
Evet.
Değil mi? Yani diyelim en basit örnek, kanımız devran ediyor değil mi? Yani koyunlar ikide, inekler ikide, işte mandalar ikide, bütün kanları Cenab-ı Hak devran ettiriyor. O halde o hayvanlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği emri fıtri olarak verdiği emri onlara ilhamen yaptırdığı işleri nasıl severek yapıyorlarsa biz de bilerek, bir irademizle Cenab-ı Hakk'ın emirlerine severek rağm olmak durumundayız.
Evet.
Çünkü hepsinin dizgini, bizim de dizginimiz Cenab-ı Hakk'ın elinde. Üstadın güzel bir ifadesi var bir yerde de. Bir nefse mare mi diyor, başını hatırlamıyorum. Misin diyor, kendini hariçte verme diyorsun.
Evet.
O hariç bu mane yani. Evet. İnsan kendisini de hariçte görmemeli yani. Biz bir canlıyız, diğer canlıların arasına hayalen katılmalıyız. Ama biz onlardan farklıyız. Neyiz biz? Arz-ı halifesiyiz. Onlar bizim emrimize verilmiş, bize akıl ihsan edilmiş, Cenab-ı Hakk'a muhatap olmuşuz. Emirlerine, yasaklarına, değil mi?
Evet.
Ahirete ebeden hamzetiz, cennete hamzetiz. O ayrı, o özel bir lütuf bize. Ama bunu şükür için düşünmeliyiz. Kibere, gurura nefsimiz bize sevk ettiği zaman, o zaman bu hariç teveffümünden uzak durmalıyız, kendimizi hariç teveffüm etmemeliyiz. Onların dizgini kimlerindeyse, benim dizginim de onun elinde. Değil mi? Hepimizin ciğeri var. Onların kanını kim temizliyorsa benim kanımı da o temizliyor.
Evet.
Bu temizlenen kanla ben, efendim söyleyeyim, onun verdiği havayla, onun verdiği ağızla yanlış bir şey konuşmamam lazım diye düşünmemiz gerekiyor. Bu bize bu gibi manaları sanki bu giriş hatırlatıyor. Şu marifet dizginleri kimin elindeyse onlara vurmanız lazımdır. Yani onun emrinde bulunmanız. Önce iman,
evet.
Ona iman etmeniz. Sonra amel-i salih, ona ibadet etmeniz. Sonra takva, onun yasaklarından sakınmanız gerekiyor. O zaman işte ne oluruz? Davud Aleyhisselam'a yaptığı mucizelerin bir benzerini küçük çapta bizim de kabiliyetimize göre bize de ihsan edebiliriz Cenab-ı Hak. O dağlar hakkı konuştuğu gibi biz de kısmen konuşabiliriz. Nasıl? En az tefekkür ederiz dağları. Değil mi?
Evet.
Kuşları en az tefekkür ederiz. Bu da onların da bir bakıma konuşmadır yani. Ondan mucizedir. Bizde de ondan bir hisse olabilir yani. Yani dağı tefekkür etmek, onunla konuşmaktır. Ustadın bir ifadesi var da şu anda hatırlamıyorum. Yani mana şu yani. İnsan neyi düşünse sanki aklen hayırlar oraya misafir gidiyor. Onlar bana misafir geliyorlar. Değil mi? Böyle bir ifadesi var.
Evet, irtisana geliyorlar.
İrtisana. Yani aynı görme gibi, görme olayında olduğu gibi. İnsan neye baksa nazarını oraya gönderiyor. İşte güneşe bakıyoruz, nazarımızı güneşe gönderiyoruz. Değil mi? Güneş de gözümüze tecelli ediyor.
Evet.
O zaman güneşe bir bakma konuşmuş oluyoruz biz. Evet. Arkadaşlık yapıyoruz. Güneş gözümüzün içinde.
Evet.
Aynen bunun gibi neyi tefekkür etsek, dağları, taşları, kuşları, onlar bizim aklımızda bir bakıma tecelli ediyorlar. Biz onlarla muhabbet edebiliyoruz, onlardan feyiz alabiliyoruz tefekkürden. Feyiz alabiliyoruz, alabiliriz yani. Bu kabiliyetteyiz, bu kabiliyetteyiz. Buradaki Davud Aleyhisselam'a benzemek bu manada olacak yani. Onların bize rağmen olması, eşlerinin bize rağmen olması. Bu manada. Onları biz kendimize hizmet ettirebiliriz, işlerimizi çalıştırabiliriz. Ama bir şartla ki Davud Aleyhisselam gibi biz de Allah'a tam itaat, ibadet edersek bu tezkirden bir feyiz alabiliriz, değil mi?
Evet.
Bir de şu var, arz-ı halife dediğimiz sorunumuzda. Arz-ı halife olmamız cihetiyle de bütün eşlerimize hizmet ediyoruz zaten. Biraz da özel kabiliyetimizde, ilmi çalışmalarımızda bazı hayvanları hizmet ettirebiliriz kendimize.
Evet.
Mesela diğerin emniyetçiler, köpekleri değil mi? Mesela şeyinden kullanıyorlar.
Evet.
Uyuşturucu kaçak suyunda çok büyük rol oynuyor mesela hayvanlar. Buna benzer çok hayvanları kendimize hizmet ettirebiliriz. Ama birinci şart yerine gelmezse, yani biz Cenab-ı Hakk'ın emrine rağmen olmazsak, bilmezsek, ona itaat etmezsek, onların bize rağmen olmasından fazla bir şeref kazanmayız. Yani o zaman arzın halifesiyiz ama öyle bir halife oluruz ki ahaliye ters düşeriz yani. Ahali başka iş yapıyor, biz başka iş yapıyoruz. Değil mi?
Evet.
Ahaliye ters düşen halife olmaz yani. İşte itaat etmeyenler, ibadet etmeyenler arz-ı halifedirler yine insan olarak ama böyle bir halifedirler yani. Ahaliye ters düşen halife.
Evet.
Bundan manevi istifadeleri olmaz. Madde dünyada bir faydaları olur. O ilimlerinden, onunla kazandıkları o tezkirden yani hayvanatı hizmet ettirme ameliyesinden dünyada faydaları olur o kadar. Daha bir adım ileri gitmez.
Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz hocam. Yani mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan "Kul ya nâri kûnü berden ve selâme alâ İbrahim" ayetinde üç işaret-i latife var. Birincisi ateş dahi sair esbab-ı tabiiyye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hazreti İbrahim'i Aleyhisselam yapmadı ve ona yapma emrediliyor. İkincisi ateşin bir derecesi var ki buludetiyle ihlak eder. Yani ihlak gibi bir tesir yapar. Cenab-ı Hak selamla lafzıyla buludete diyor ki sen de halalet gibi buludetinle ihlak etme. Haşiye bir tefsir diyor selam edemese idi buludetiyle ihlak nezekte. Demek ki o mertebedeki ateş soğukluğuyla yanılır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir hem berktir. Evet hikmete tabiiyede nar-ı beyzi halinde ateşin bir derecesi var ki harareti etrafına neşretmiyor. Ve etrafındaki harareti kendine cezbettiği için şu tarz buludetle etrafındaki su gibi mayi şeylere incimat ettirip manen buludetiyle ihlak eder. İşte zemherir, buludetiyle ihlak eden bir sınıf ateştir. Öyleyse ateşin bütün derecatına ve umum envana cami olan cehennem içinde elbette zemherlerin bulunması zarurdur. Üçüncüsü, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir madde-i maneviye, İslamiyet gibi bir zırh, ordu, misüllü, dünyada ateşinin dahi tesirini men edecek bir madde-i maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ism-i hakim iktizasıyla bu dünya dar-ı hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında izahat yapıyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yapmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki ey milleti İbrahim, İbrahim vali olmuş. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihsan ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafız eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki bir maddeyi bulmuş, ateş yapmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu ayet ise ona mukabil bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve evvele kadar yırtılmayacak, hanifen, müslümen tezgahında dokunacak bir bunneyi gösterir. O zaman bu metinle ilgili birçok şıklı sualimiz var. Süremiz 5 dakika. Yani başlayalım mı yoksa gelecek haftaya bakalım?
Önce bölünmeyen, bölünmesin isterseniz.
Evet hocam.
Tekrardan şimdi yürüyelim inşallah.
İnşallah.
Yapmaya çalışalım.
Tamam hocam. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur Fuan'ın kıymetli takip izledi. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.